Efesoslara Mektup 3. bölüme geldik. Bu bölüm, bu mektubun tanrı bilimsel kesiminin son bölümüdür. Şimdiye kadar öğrendiğimiz önemli konular vardır. Öğrendik ki kilise, yani inanlılar topluluğu bir beden, Mesih'in bedenidir ve aynı zamanda kilise Tanrı'nın tapınağıdır. Şimdi kilisenin bir giz, bir sır olduğunu öğreneceğiz. Bu bölümün ana hatları aşağıda görüldüğü gibidir. 1. Sırrın açıklanması. 2. Sırrın tanımı. 3. Güç ve bilgi için dua. Kilisenin bir sır olduğunu söylediğimizde bunun ne anlama geldiği hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Kilisenin bir sır olduğu konusunda çok yanlış algılamalar olmuştur. Bugün bizim bildiğimiz sır ya da giz sözcüğünün anlamı ile kutsal kitapta verilen sözcüğün anlamı arasında büyük bir fark vardır. Bizim bildiğimiz sır ya da giz, acaba bunu kim yaptı şeklinde algılanır. Bir cinayet işlenirse, cinayetin kimin tarafından işlendiği bilinmezse bu bir sır olarak kalır. Ya da birisi yasak aşk yaşamaktaysa bunu bir sır olarak saklamak ister. Hiç kimseye açıklamadığım bir sır söylemek isterim gibi ifadelerde genelde kötü bir şeyin gizlendiği iması verilir. Kutsal kitapta sözü geçen sır ise daha önce açıklanmamış ama şimdi zamanı geldiği için açıklandığı bir bilgidir. Eski antlaşma kesiminde kilise Tanrı tarafından açıklanmamıştı. Ama yeni antlaşma döneminde açıklandı. Yani eski antlaşmada bildirilmemiş olan ama yeni antlaşmada bildirilen kilisedir. Kilisenin gizi işte budur. Bir yorumcu kutsal kitapta sözü geçen sır sözcüğünü tanrısal bir sır diye açıklar. Bir başkası gerçek sözcüğünü kullanır. Ben tanrısal sır sözcüğünü seviyorum. Nedir tanrısal sır? Tanrısal bir sır, Tanrı'nın belirli bir noktaya kadar bildirmediği bir şeydir. Başka deyişle Tanrı'nın özünde bulunan göksel bir gerçektir ve Tanrı'nın kendisi tasarısına göre yine Tanrı'nın seçtiği bir zamanda açıkladığı bir şeydir. Şunu bilmeliyiz ki Tanrı göksel gerçekleri açıklamak ister. Şimdi onu bildirmeye hazırdır ama aynı zamanda onun bazı şeyleri gizli tutması onun yüceliğidir. Bu gizli tutulan gerçeklerden söz edilmiyor burada. Açıklanan gerçeklerden söz ediliyor. Kilise, yani inanlılar topluluğu açıklanmış bir gerçektir. Ve Tanrı bunu kendi seçtiği bir zamanda açıkladı. Günümüzde kilise konusundaki ilahi sır birçok yönden açıklanır. Ama önce iki uçtaki görüş açılarına bakalım. Bir grup imanlı Pavlos'un kesin açıklamasının ışığında bile kiliseyi eski antlaşmaya özgü bir sır olarak görür. Pavlos bu konuda bu görüşe ters giden açıklamalar yapar ama yine de bu insanlar kiliseyi eski antlaşmadaki imanlıların devamı olarak görürler. Yani eski antlaşmadaki İsrail ulusunun bir çeşit uzantısı olarak görülür. Bunun tanrı bilimsel ismini istiyorsanız buna antlaşma teolojisi denir. Tanrı'nın İsrail ulusuna vermiş olduğu tüm vaatleri kilise içinde geçerli sayarlar. Yıllarca önce yakın dostum bu teolojiyle bağlı bir grubun yayınladığı bir kitabı bana gösterdi. Eski Antlaşma kitabının peygamberler kesiminden bazı başlıklar kilise için bereketler diye okunabilirdi. Başka bölümlerde ise İsrail ulusu için lanetler başlığı vardı. Nedense kiliseye bereket, İsrail ulusuna ise lanet verildi. Eski antlaşma pasajları gerçek şekilde yorumlanacak olursa, tüm vaatler ve tüm lanetler İsrail ulusuna aittir. Diğer uçta ise başka bir grup imanlılar vardır. Bunlar Pavlus'un sözlerinin bir kısmına ağırlık verirler. Pavlus, Tanrı sır olan tasarısını doğrudan bana açıklayıp bildirdi ve bu mektubu okuduğunuz zaman Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz diye yazdığı için bu sırrın sadece Paulus'a açıklandığına inanırlar. Buna başka bir isim verilir ama çok teknik isimleri sıralamanın gereğini görmüyorum. Kısacası, bu öbür uçtaki insanlar Tanrı gerçeklerinin özel şekilde özel kişilere açıklandığına inanıyorlar. Şimdi diyeceksiniz, kardeşim bunun aslını astarını açıklamakta ne yarar olabilir? Aslında yararı vardır. Çünkü Tanrı gerçeğinin saptırılması küçük bir fark ile başlar. Tüm sapınçlar birden kocaman bir sapınç olarak ortaya çıkmamıştır. Bu ikinci uç inanca göre kilisenin başlangıcı Pentekost gününde değil de daha sonra oluyor. Tam ne zaman başladığı konusunda bilgi verilmiyor. Başkalarının sahip olmadığı bilgiye sahip olma hevesi insanda gurura yol açar. Şunu söylemem gerekir. Eski antlaşma döneminde kilise açıklanmamıştı dostum. Açıklandığı zaman sadece Paulus'a açıklanmadı. Yani daha önce belirttiğim her iki uçta yanlıştır. Bir İncil okulunun profesörlerinden biri kilisenin başlangıcının Aden bahçesine dayandığını kanıtlamaya girişti. Eski antlaşmada kilise yoktur. Orada bunu bulamazsınız. Öte yandan Pentekost gününde yer alan olaylara baktığımızda kesin olarak bir şeyin başladığına tanık oluyoruz. Pentekost gününde kutsal ruh bir araya toplanmış olan Mesih imanlılarını düzene sokmaya başladı. Bu düzenleme ve işleme kilisenin Rab tarafından göğe alınacağı güne dek devam edecektir. Rab kilisesini kurmaktadır. Pentekost gününde kilise doğdu. Efesoslar 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle okuyoruz. Bu nedenledir ki ben Pavlos, siz uluslar yararına Mesih İsa'nın tutuklusu kılındım. Sizler için Tanrı tarafından bana verilen kayra yöneticiliğini hiç kuşkusuz duydunuz. Pavlos o sırada tutuklu olduğundan söz eder. Müjdeyi Yahudi olmayan uluslara götürdüğü için tutuklanmıştı. Şimdi Yahudi olmayan uluslara Pavlos'un bir önceki bölümde saydığı yeni ayrıcalıklar verilmiştir. Uzakta yabancı olanlar, umutsuz ve tanrısız olanlar şimdi Mesih'e getirilmişlerdir. Bütün bunlardan ötürü Pavlos onlar için dua edecektir. Ama duasına başlamadan önce sırdan söz etmeye döner. Sözlerine 14. ayette döner. Bağlantıya dikkat edin. Bu nedenle ben Pavlos, siz uluslar uğruna Mesih İsa'nın tutuklusu oldum. Babanın önünde diz çökerim. 1. ayetle 14. ayet arasındaki her şey bir parantez, konudan bir ayrılmadır. Duasına gelmeden önce sırdan gizden söz edecek. Bu nedenledir ki sözü parantezin başını gösterir. Tanrı tarafından bana verilen kayra yöneticiliğini hiç kuşkusuz duydunuz varsayımıyla bağlantılıdır. Pavlos, Tanrı'nın kendisini çağırmış olup Yahudi olmayan uluslara yolladığı ilahi plan ve düzenlemeden söz etmektedir. Diğer elçilerle kıyaslandığında Pavlos'un hizmeti farklı ve özeldi. Pavlos, müjdeyi sünnetlilere bildirme işi nasıl Petrus'a verildiyse, sünnetsizlere bildirme işinin de bana verildiğini gördüler diye yazdı Galatya'daki inanlılara. Mesaj farklı değildi ama mesajın kendilerine verildiği insanlar farklı bir kategoride olan farklı insanlardı. Pavlos, Yahudi olmayan uluslara giderek onlara, şimdiye kadar uzaktaydınız, şimdi ise Mesih aracılığıyla içeri girebilirsiniz dedi. Petrus kendi halkına gidip, başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur dedi. Pavlos, Yahudi olmayan Filipili gardiyana, Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz dedi. İki farklı gruba mesaj verdikleri halde Petrus da Pavlos da aynı mesajı taşıyordu. Bugünlerde yepyeni bir olay cereyan etmektedir. Bunu bilmeliyiz. Eski antlaşma günlerinde cereyan eden, o günlerin gidişatını düzenleyen koşullardan değişik koşullar hüküm sürmektedir. Pavlos bir ferisiydi ve ferisi olduğu günlerde kalkıp da uluslara Tanrı sözünü duyurmadı. Bir ferisi olarak başka bir düzen içinde, başka koşullar içinde Tanrı'ya hizmet etmeye çalışıyordu. Şimdi Pavlos başka bir düzen altında uluslara müjdeci niteliğinde gidiyor. Bu demek değildir ki Tanrı'nın kurtarma yöntemi değişmiştir. Hiç kimse yasanın gereklerini yerine getirmekle kurtuluş bulmamıştır ve bulmayacaktır. Yasanın hüküm sürdüğü dönemde bile insanlar ancak kurban sunmakla günahlarının giderilmesini sağlayabilirlerdi. Bu yöntemde bile günahlar sadece örtülüyordu. İnsan yasaya baktığı zaman Tanrı'nın tasarladığı ahlaki düzeyden ne kadar eksik kaldığını görür. Bu nedenle Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümüne işaret eden kurban sunulurdu. Şimdi Pavlos bu yeni düzen, bu yeni idare sistemi hakkında bir şeyler söyleyecektir. 3 ve 4. ayetler. Önceden kısaca yazdığım gibi bu giz bana özel açıklamayla bildirildi. Bunu okursanız benim Mesih'in gizini nasıl anlamış olduğumu kavrayabilirsiniz. Ne diyor Pavlos? Bu giz bana özel açıklamayla bildirildi. Burada bazı kişiler Pavlos gizin kendisine bildirildiğini söylediğinden bu sırrı bilen tek kişinin Pavlos olduğunu iddia ederler. Ancak Pavlos Tanrı'dan direktmen bir açıklama aldığı için özel bir konumda değildi. Sır sadece ona açıklanmamıştı. 5. ayette Pavlos, bu sır eski çağların insanlarına bildirilmedi. Şimdi ise Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor diye yazar. Pavlos'un kendi yaşamında bu göksel açıklama Şam yolunda Mesih ile karşılaştığında başlamıştı. Pavlos'un imanlı topluluğuna yani kiliseye yaptığı baskı altında Mesih'e karşıydı. Rab İsa Pavlos'a bunu açıkladı. Kilise Mesih'in bedenidir. Pavlos aynı zamanda öğrendi ki Mesih yepyeni bir şey yapıyordu. Pentekost gününde kilise varlığını başlatmıştı. Tekrar edeyim, kilise konusundaki sır eski antlaşmada açıklanan bir sır değildi. Eski antlaşmada insanların kilise hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Şimdi yeni antlaşmada açıklandı. Sır sözcüğü yeni antlaşmada 27 kere geçer ve yaklaşık 11 ayrı sırra değinir. Pavlos belki de Grek ve Roma dünyasının sırlarıyla da bir kıyaslama yapmaktadır. O günlerde birçok sırlar vardı. Ancak kutsal kitapta açıklanan sırlara hiç de benzemiyorlardı. Günümüzde masonlarda olduğu gibi masonculuğa üye olanlar nasıl ki kendilerini gizli tutarlar ve bir esrarengizlik perdesi ardında gizlenirler, eski günlerde de buna benzer gruplar vardı. Bunlar gizli ve saklı tarikat gibi şeylerdi. Tarikata katılanlar öğrendikleri sırları tarikat dışındakilere asla açıklayamazlardı. Grek insanın anlayışında bir sır ancak belli bir tarikata ait olan kişilere açıklanırdı. Birisi gizleri olan bir tarikata üye olduğu zaman gizler ona açıklanırdı. Onlar için giz açıklanması gereken bir şeydi. Anlaşılması imkansız ya da sonsuza dek gizli kalacak bir şey olamazdı. O tarikatın üyesi olmayan diğer insanların anlayışında ise üyelere açıklanan gizler bir sır olarak kalacaktır. Pavlos bu çeşit sırdan söz etmiyordu. Kendisine açıklanan ne varsa herkese duyurma yükümlülüğünü taşıyordu. Ben müjdeyi duyurmazsam vay bana diye söyledi bir kez. Bugün biz Mesih imanlıları Tanrı'nın açıklamış olduğu gizlerin kahyalarıyız. Mesajı duyurma yükümlülüğü vardır. Müjde bir tarikatın esrarengizlik perdesi arkasında gizli tutulabilecek bir şey olamaz. Pavlos sır sözcüğünü bu mektupta daha önce kullanır. Efesoslar 1:9'da Tanrı bize kendi isteğinin sırrını açıkladı der. Efesoslar 2:14-15'te sırrın ne olduğu açıklanır. Çünkü Mesih'in kendisi esenliğimizdir. Kutsal yasayı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte eksiksiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Kendi bedeninde aradaki engel duvarını yani düşmanlığı yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisine yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı ile barıştırmaktı. Sır şudur, Mesih dirildi ve dünyanın her ulusundan bir araya getirilmiş, Yahudilerden ve uluslardan oluşan bir imanlı topluluğunun başıdır. Bu daha önce eski antlaşmada açıklanmadı. Paulus yine şöyle yazdı, Tanrı duyurduğu müjde ve İsa Mesih ile ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri gizli tutulan sırrın açıklanışına uygun olarak sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. Paulus yine Kolosalılara yazdığı mektupta bu aynı konuya değinir ve şöyle yazar. Öncesiz çağlar ve insan kuşakları boyunca saklı bulunan gizdir bu ama şu anda Tanrı bağlısı kutsal yaşamlılara açıklanmış bulunuyor. Kilisenin eski antlaşmada olduğunu ısrar edenlerin Rabbin yerini zorla ele geçirmeye çalıştıklarını söyleyeceğim. Rabbin kendisinin söylemediği bir şeyi söylüyorlar. Tanrı'nın bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi davranıyorlar. Sır, eski antlaşmada vahiy edilmeyen bir şey anlamına gelir ve Tanrı bunu vahiy etmediği için orada değildir. Söz konusu giz, daha önceki kuşaklardan gelen Ademoğullarına bu dönemde olduğu gibi açıklanmamıştı. Oysa bu dönemde ruh aracılığıyla Tanrı'nın kutsal habercilerine ve peygamberlerine açıklandı. Sevindirici haber yoluyla uluslar Mesih ise bağlılığında tanrısal vaadin miras ortakları, tek bedenin parçaları, vaadin paydaşlarıdır. Efesoslar 3, 5 ve 6. ayetler. Daha önce de gösterdiğim gibi Paulus burada açıkça gizin sadece kendisine açıklanmamış olduğunu belirtiyor. Sonra bu sırrın ne demek olduğunu açıklar. Eski günlerin insanları ile kilise döneminin elçileri ve peygamberleri arasında fark gözetiyor. Eski antlaşmada hiç kimse kilise hakkında azıcık bilgiye bile sahip değildi. Şimdi kilise Rabbin kutsal elçilerinde açıklanmıştır. Elçiler kutsaldır çünkü özel olarak Rabbe bu alanda hizmet etmek için bir tarafa ayrılmışlardı. Yine söylemeliyim, peygamberler eski antlaşma peygamberleri değil, yeni antlaşma peygamberleridir. Bu kilise sırrını açıklayan kutsal ruhtur. Kutsal ruh bu gizin öğretmenidir. Rab İsa Mesih kendi öğrencilerine kutsal ruhun gelişinden söz ederken şöyle dedi. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. Babanın her nesi varsa benimdir. Benim olandan alacak ve size bildirecek dememin nedeni budur. Şimdi tekrar sormalıyım. Bu sır tam olarak nedir? Uluslardan insanların kurtuluş bulacakları değildir bu sır. Eski antlaşmaya bakarsak göreceğiz ki orada da uluslardan kurtuluş bulacak olanlar öngörülmüştür. Bu konuda eski antlaşmadan birkaç ayet aktarayım. Ve o gün vaki olacak ki kavimler için bayrak olarak durmakta olan Yesse'nin kökünü milletler arayacaklar ve onun rahat ettiği yer izzet olacak diyor Yeşaya peygamber. Yine Yeşaya 42. bölümde şöyle yazar. Ben Rab seni doğrulukla çağırdım, elini tutacağım ve seni koruyacağım. Öyle ki kör gözleri açasın, mahpusları zindandan ve karanlıkta oturanları hapishaneden çıkarasın diye seni kavma ahit milletlere ışık olarak vereceğim. Ben Yahve'yim, ismim odur ve izzetimi bir başkasına hamdımı oyma putlara vermeyeceğim. Değerli dostum, ulusların da Rab'de kurtuluş bulacakları sadece Yeşaya peygamber tarafından dile getirilmez. Zekeriya peygamber de şöyle diyor. O gün birçok ulus Rab'be bağlanacak. Onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak. Siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Malaki peygamber de bu konuda Rab'den şu mesajı verdi. Doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak, her yerde adıma buhur yakılacak, temiz sunular sunulacak çünkü uluslar arasında adım büyük olacak diyor her şeye egemen Rab. Ulusların kurtulacağı sözü edilen sır değilse o zaman nedir? Sır şudur, uluslar ve İsrail ulusu kurtuluş konusunda aynı düzeyde olacaklardır. Tanrı önünde aynı ayrıcalıklara sahip olacaklardır. İsa Mesih'e olan imanları sayesinde her iki grupta kilise diye bilinen yeni bir beden içine getirilip bir olacaklardı. O bedenin başı İsa Mesih'tir. İşte söze edilen sır budur dostum. Şimdi açıklanmıştır ve gizli kalan bir sır değil, açıklanan bir sırdır. Buna göre insanlık ailesinde üç yönlü bir bölünme görebiliriz. Adem'den İbrahim peygambere kadar bütün insanlar Yahudi olmayan uluslardı. Bu 2000 yıl sürdü. İbrahim'den Mesih'e kadar bütün insanlar ya Yahudiydiler ya da değildiler. 2000 yıl sürdü. Pentekost gününden kilisenin güye alınacağı güne dek insanlık ailesi Yahudiler, uluslar ve kilise diye üçe bölünmüştür. 2000 yıl geçiyor aradan. Paulus Korintos'taki topluluğa yazarken bu üç yönlü bölünmeyi dile getirmişti. Yahudilerin, Greklerin ya da Tanrı topluluğunun tökezlenip düşmesine neden olmayın. Paulus bunu dile getirirken tüm insanlık ailesini bu ifadenin içine almıştı. Tekrar etmeliyim. Kilise eski antlaşmada bulunamaz. Orada yoktu ve bunun hakkında başka bir şey söylenemez. Kiliseyi temsil eden bazı tipik örnekler eski antlaşmada verilmektedir. İsa Mesih Petrus'a ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım demişti. İsa bu sözleri söylerken geçmişten söz etmiyordu. Kilisemi kuracağım dedi. Kurdum demedi. Yani İsa bu sözleri konuşurken kilise daha kurulmamıştı. Kilise Mesih göğe döndükten sonra Pentekost gününde başladı. Kilisenin Pentekost gününden sonra başladığını iddia etmekle kilisenin iki kez doğduğu ileri sürülür ki bu kutsal kitaba uygun değildir. Eski antlaşmanın Yahudi kilisesi ve Pentekost gününden sonra başlayan başka bir kiliseden nasıl söz edilebilir ki? Kilisenin ilk kurulduğu günlerde tümüyle Yahudilerden oluşması doğrudur ama bir geçiş dönemi yaşandı ve Rabbin zamanlamasına göre milletlerden imanlılar da kilise içine getirildi. Kilise uluslardan ve Yahudilerden gelme imanlıların oluşturduğu bir bedendir ve bu bedenin başı İsa Mesih'tir. Tanrı gücünün etkili işleyişiyle onun kayrasının sağladığı armağan uyarınca sevindirici haberin hizmet görücüsü kılındım diyor Pavlos Efesoslar 3. bölüm 7. ayette. Pavlos bu sözleri yazarken kendini diğer elçilerden ya da imanlılardan daha üstün bir konumda görmedi. Kendisi milletlere gönderilen elçi seçildi diye bu sırrın tek alıcısı olamazdı. Sadece hizmetkar olarak tercüme edilen diakonos unvanını alır. Bu sözcüğün anlamı bir işçi, bir yardımcı ya da gözetmendir. Pavlos'u Saul karakterinin değiştirilmesiyle göreve atayan Rab, onun üzerine inayetini dökmüştü. Daha önce Pavlos, kiliseye baskı yapan gururlu bir ferisiydi. Rabbin inayeti böyle bir insanı değiştirip, onu müjdeyi yaymakla görevlendirdi. Bu mektubu yazarken Pavlos, kendisini Mesih'in tutuklusu diye takdim eder. Daha önce başka bir gruba aitti. Ama Rabbin sonsuz inayeti sayesinde o gruptan alınıp yepyeni bir aile içerisine getirildi. Şimdi Pavlos Mesih'in bedeni olan kiliseye aitti. Tüm bunlar kutsal ruhun gücü ve işlemesiyle başarıldı. Pavlos elçiye özgü armağanlara ve güce sahipti. Kutsal yaşamlıların tümünden gerilerde olmama karşın bu kayra bana verildi. Mesih'in araştırılamayan zenginliğiyle ilgili sevindirici haberi uluslara yayayım diye. Üstelik her şeyi yaratan Tanrı tarafından sonsuz çağlardan bu yana saklı tutulan gizin yönetimine bağlı özelliği aydınlığa çıkarayım diye. Efesoslar 3, 8 ve 9. ayetler. Bugünlerde kilise düzeninin yürütüldüğü bir zamanda kilise sırrının açıklanmış olduğu bir dönemde yaşamaktayız. Bu bir gizdir ama şimdi açıklanmıştır. Bu öncesizlikten beri gizlenmiş bir sırdı. Yani evren daha yaratılmadan önce Tanrı'nın tasarısında vardı ama gizli tutulmuştu ta ki açıklama zamanı gelsin. Kardeşim, buna inanmalısın. Rabbin bize daha açıklamadığı çok şey vardır. Ben bu nedenle cennetin beklentisi içindeyim. Bu alanda fazla bir şey bilmediğimi düşünüyorsanız haklısınız. Çok az şey biliyorum ama cennete gittiğim zaman asıl orada gerçekleri öğrenmeye başlayacağım. Gerçekten Tanrı bize fazla bir şey açıklamamıştır. Örneğin o küçük atom parçaları hakkında insanlara her şeyi açıklamamıştır. Bundan başka toprağın altında elmas olduğunu insanlara söylemedi. Uzun bir süre bazı bilgileri kendine sakladı. İnsanın buluşlarına engel olmaz. Onun yeni şeyleri keşfetmesine izin verir ama bazı şeyler var ki insan istediği kadar buluş yolculuğuna çıksın, istediği kadar araştırsın, onları bulamayacaktır. Bazı şeyler sadece açıklama yoluyla yani göksel açıklama yoluyla öğrenilir. İşte kilise bu sırlardan birisidir. İnsanlar ne kadar araştırsalar bunu kendi başlarına bulamazlar. 8. ayette Paulus kendisini kutsal yaşamlıların tümünden gerilerde tanıtır. Burada bir kıyaslama yapıyor Paulus ve her zaman olduğu gibi alçak gönüllülükle kendini diğer elçilerden daha değersiz görüyor. Neden? Biliyor musunuz? Korintos'taki kiliseye yazarken bunun nedenini ortaya koyuyor. Ben elçilerin en küçüğüyüm. Tanrı'nın topluluğuna zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim diye yazmıştı. Başka bir keresinde de Timoteus'a yazarken aynı düşünceyi dile getirdi. Beni güçlendirmiş olan Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim çünkü beni sadık sayarak hizmetine aldı. Bir zamanlar ona küfreden, küstah ve zalim biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü yaptıklarımı bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım. Paulus'un hayatında muazzam bir değişim olmuştu. Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdelemek için çağrılmıştı. Ne muhteşem bir şey değil mi? Gizlenmiş olan sırrın nasıl düzenlendiğini tüm insanlara açıklama ayrıcalığı yine ona verilmişti. İlginç bir nokta var burada. Bu sır tartışılmayacaktı, iddia edilmeyecekti, sadece duyurulacak, müjdelenecekti. Bu sırrın açıklanması hem de tüm insanlara açıklanması ona emanet edilmişti.